Sorularla ve Sarayınız programının kıymetli takip izleyicileri, bu haftaki programımıza 22. sözün birinci makamından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle söz yaptım.
Hoş bulduk, teşekkürler.
9. Gülhan. Gel ey muhakemesiz arkadaş. Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibar ediyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibat, asıl müşkülat ve hakiki suhbetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete medar olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkülatlı olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mevzuniyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Haşiye konserve kutusu, kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu Hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. Eğer onun gizli matbaa-i muzunamasından çıkmasaydı, şimdi 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Evet, bütün istibat, müşkilat, suubet, helaket, belki muhaliyet onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor. Binler meyvelerin teşekkülü, bir meyve gibi suret kaydeder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke, ayrı ayrı kanunla raptedilse, her bir meyve bütün ağaç kadar müşkülatlı olur. Yani nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde, bir kanunla, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatına lazım fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal gibi. Şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur, o kadar iffet peyleder ki gördüğümüz nihayetsiz uzunluğa ve mevzuliyete ve sefavete sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkülat olacak ki dünya verilse birisi elde edilemez. O zaman 9. Gülhan'la ilgili birinci olarak asıl istibat, asıl müşkülat, hakiki suubet ve dehşetli külfet Allah'ı tanımamakta olduğu halde. Neden insanların çoğu bu yolda gidebiliyorlar?
Cümlenin başına bakalım. Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak istemiyorsun diyor. Çünkü istibat ediyorsun. Yani Allah'ı tanımama sebebi muhatapta istibat, yani akıldan uzak görüp inkar etmek. Üstadımız bunu çok söyledi işte, özellikle onun sözü bir haşiyede de geçiyor zannediyorum. İstibat yani akıl almıyor adamı. Neye almıyor? İşte bu kadar akıl almaz kadar büyük işte ışığı dünyaya gelme yıldız var diyorlar. Ben de aklım almıyorum. Ama akıl alması da göz görüyor ki bu alem gayet muntazam idare ediliyor. Değil mi? Göz görüyor yani. Şu alem bir memleket gibi, bir şehir gibi, bir saray gibi. Geçen derste konuştuk ya. Çok rahat idare ediliyor, muntazam idare ediliyor. Bunu göz görüyor. Ama akıl almıyor. Nasıl oluyor bu kadar muhteşem bir alem, bu kadar güzel bir nizamı idare ediliyor. Peki akıl almayınca bunun yolu inkar edeyim ki? Değil mi? Akıl almayınca bu bizi nereye götürecek? Tekbire götürecek. Demek ki bu meleketi idare eden zaten sonsuz bir kudreti var. Akılımızın idrakinin ötesinde bir kemali var. İlahir. Sıfatlar nihayetsiz. Akıl böyle tatmin olur. Akıllanmadığını insan inkar etse her şeyi inkar eder o zaman. Yani, bugün ben diyelim sağım dışındaki hiçbir fenli meseleyi aklım almıyor yani. Genlerden bahsediyor, hiç aklım almıyor. Ama inkar etmiyor. Hücreden bahsediyorlar, hiç aklım almıyor. Nasıl diyor? Onu da inkar etmiyoruz değil mi? O programlardan bahsediyorlar. Öteye geçelim işte, semadan bahsediyor, yıldızlardan, astronomi ilmi, onu da aklımız almıyor. Biz aklımız mahluktur, sınırlıdır, mahduttur. Dolayısıyla her şeyi almaz. Bunu adam idrak edemeyince, aklın almadığı inkar etmek çok saçma bir fikir. Üstad buna cevabını buyuruyor ki, asıl istibat değil mi? Asıl müşkilat?
Evet.
Bunu tanımaktadır. Yani evet. O zaman istibat o zaman başlar yani. Şimdi, önce şunu ifade edeyim de sonra buna cevap vereyim. Şimdi bu akıllı almayı bir inkar eden sorunuza nasıl geçmiştir bir daha okuyalım.
Yani asıl istibat, asıl müşkilat
olduğu halde
Allah'ı tanımamakta olduğu halde neden insanların çoğu bu yola
giriyor? İnsanların çoğu niye bu yola giriyorlar? İnsanların çoğu istibatla inkardan ziyade düşünmeden yaşıyoruz insanların çoğusu. Yani şimdi adam bugünkü işte madde, menfaat, sefahat, ağırlıklı bir hayat sunulmuş beşerin önüne. Nefisler de bundan memnun oluyor. Böyle düşünmeden yaşamak sanki moda haline gelmiş. Her sefer de diyor değil mi? Böyle ince şey düşünmeden yaşayacağım. Diye bir sırada geçiyor. Yani düşünmeden yaşamak bir şey olmuş yani, prensip olmuş sanki. Adama bahsediyorsunuz ya, bak alemde her şeyin bir görevi var. Sen alemin sultanısın, halifesin, sen görevsiz olur musun? Diyorsun, diyor ki ben böyle metafizik meselelere ilgi duymuyorum. Çünkü düşünüyor, rahatsız oluyor. Çünkü görevlendi mi ibadet gelecek peşine. İbadet de onu birçok fuhşiyattan ayete geçiyor malum. Namaz birçok fuhşiyattan, kötülüklerini sevmelidir. O zaman birçok kötülükleri, fuhşiyatı, ahlaksı terk etmesi gerekecek. Nefis de onların mütevi olmuş, aşık olmuş. Hiç bunları düşünmeden yaşamayı adam tercih ediyor. Bahsettiğiniz zaman uzak kaçıyor sizden. Ustadın büyük çoğunluk böyle. Ustadın muhatabı bunlar değil. Düşünüyor, benim yaratan var diye vicdanı buna evet diyor. Fakat nasıl oluyordu bu alemi o zat tek başına o kadar muntazam, mükemmel ilerledi, bunu akıl almıyor. Değil mi?
Evet.
Yani Üstad bunlar muhatap alıyor yani. Üstad da onlara sanki şöyle diyor yani, bir de tersini düşünün. Madem istibattan, yani uzak görmekten, aklınızın uzak görmesinden inkara giriyorsunuz, tersini aklınıza alıyorum. Yani bu alemin sahipsiz mi yapıldı? Bunu mu akıl alıyor? Bir harf katibisi olmazken, bu alem bir in ustasız olmazken, yani sen ve bu alem sahipsiz, ustasız mı yapılmışsınız? Bunu mu akıl alıyor?
Evet.
Yani tesadüfen yapılmayı mı akıl alıyor? Öyle mi? Tabiatın yaptığını mı akıl alıyor? Materyalizm, maddenin yaptığını mı akıl alıyor? Asıl onları düşünseniz diyorsa, asıl akıllı uzaklık o zaman başlayacak diyor.
Evet.
Önce yani müşkilat, asıl müşkilat, istibat, iman ve tevhid dairesinde değil, şirk ve küfür dairesindedir.
Evet.
Yani bunu üstadı nazara veriyor. Zaten dediğim gibi göz görüyor her şeyin muntazam ilerlediğini. Bunun zıddını düşünmek mümkün değil.
Evet.
Evet.
Bir de altyapısı da şey mi acaba, öyle diyor ya, azamet, kibriya ve nihayetsizlik ortasında ya gaflete ya da masiyete dalan, darlaşan zihinler azamet meseleleri kalamadan dolayı bir gurur ilmiyle inkara sapatlar.
İşte o istibat işte. Aklım evet. Almıyor diyor. İşte ilimlerde böyle değil mi?
Evet.
Bir çocuk gidiyor mesela okula, ders aklı almıyor.
Evet.
Değil mi? Ders aklı almayınca bu dersi inkar etmiyor.
Evet.
Diyor benim aklım almadı.
Evet.
Çalışacağım, öğreneceğim diyor. Çalışıyor, öğreniyor.
Evet.
Şimdi akıl almadan inkar etse adam bir adam atamaz ileriye.
Evet.
Evet. Şimdi zaten akıl mümkün değil. Akıl bir defa, akıl kendini anlamıyor ki bunları anlasın. Yani akıl nedir? Kendi mahiyetini bilmiyor. Nasıl çalışır? Onu da bilmiyor.
Evet.
Yani ruh nedir? Onu bilmiyor. Ruhun hayat sıfatı bütün hücrelerde var. Bir anda bütün hücrelerde nasıl faaliyet gösteriyor? Yani kendimizi bilmiyoruz ki. Hani bir hadis-i kutsi var ya, nefsini bilen Rabbini bilir. Evet. Saf'ın eni bahsinde çok yönleriyle anlatıyor. Bir de böyle yani biz kendimizi Yani ruhumuzu bilmiyoruz ki mahiyetiyle. Ruhumuzun mahiyetini bilemeyince bu da bize bir pencere oluyor bize. Demek ki Cenab-ı Hak mahiyetini bilinmez. Ruhtan bakıyoruz. Ruhumuz her yücemizin yanında sıfatlarıyla hazır. Ama kendisinin mekanı yok. Üniversal diyoruz. Ruha bu özelliğiyle, beden hanesinde, ruh kanunuyla, her haneyi, her köşeyi muntazam idare eden efendim, bir zat elbette kendi bütün alemde çok rahat birlikte idare eder diye. Yani kendimize bunun çok örnekleri var. Yani kendinize baksak bu işi halledeceğiz. Ama düşünmeden yaşamak az önce arz ettiğim gibi, bu daha kolayına gidiyor insanların.
Diğer bir sorumuz o zaman, iman nazarıyla bakıldığında bu alemin bir şey gibi kolay idare edilmesi, her şeyin bol ve ucuz olması nasıl oluyor?
İman noktasına bakınca her şey gayet kolay değil mi?
Evet.
Sadrımız bunu yine 20. sözde,
20. mektup.
Mektupta. Ve varekül şeyin kadir bahsinde bu kolaylığın menbalarını anlatıyor da. Birisi yüsr-ü vahdet diyor. Üç menba sayıyor. Yüsr-ü vahdet. Yani vahdette bir kolaylık var. Ya bu Cenab-ı Hak için bir anlamı mısın bu böyle zikredilmiş yani? Cenab-ı Hak için kesret dursa kolaylık vardır, vahdet dursa kolaylık vardır. Ama Allah'ın icraatları vahdet de kainatta müşahede ediliyor. Yani birlikte, bir kanunla her şey idare ediliyor. Az önce arz ettim, mesela bir ruhla bütün beden ilerle ediliyor. Şimdi iki ruh olsa beden fesada gider, geçen sohbetimizde geçti. Şimdi Cenab-ı Hak'ın kanunu bu. Bir ağaca derste misal geçti değil mi? İşte bir kökte bir kanunla bütün ihtiyaçlar görülüyor bir ağacın. Şimdi Cenab-ı Hak dileseydi her çiçeği ayrı bir ağaç yaratırdı. Her yaprağı ayrı bir ağaç, her meyve ayrı bir ağaç. O zaman ne olurdu? Bir meyve ağacı için bir şehir kadar bahçe lazım. Çünkü her meyve ayrı bahçe olunca.
Evet.
Değil mi? Ha, Cenab-ı Hak bir sürü vahdet. Bütün o meyveleri topluyor, bir ağaca sanki yerleştiriyor. Yani bir cekte iktisat giriyor sanki yani.
Evet.
Bir ağaçtan binlerce meyve veriyor. Bir kanunla. Eğer o kanun kabul edilmezse, ağaçtaki o kanun, o zaman her ağaca dediğim gibi her meyve ayrı bir ağaç lazım. Her meyve ayrı bir ağaç lazım. İşte asıl zorluk burada. Ama Cenab-ı Hak dileseydi arz ettiğim gibi meyveler sayesinde ağaçı yaratırdı her meyve ayrı bir ağaç. Bu hikmeti böyle iktisat etti. Vahdetle Cenab-ı Hak iş görüyor. Mesela 10-12 gezegen var değil mi? Güneşin işte sayısı kesin değil. Bu kadar gezegeni bir güneşe bağlamış. Dilese her gezegen ayrı bir güneşe bağlardı. Ama vahdet sırrıyla birlik. Bütün gezegenler bir güneşten Cenab-ı Hak idare ediyor. Bir yerçekim kanunuyla nebatatı da, hayvanları da, insanları da Cenab-ı Hak arıza bağlıyor. İstese herkesin ayrı bir kanunu yaratırdı. Ama Allah'ın kainatı icraatı vahdet üzere gidiyor. Yusuf vahdet diye ustadımız bunu geniş izah ediyor. Üstad da bu derste de iki misal verdi üstadımız Yusuf Vahdet'e. Biri ağaç misali, az önce kısmen söylemiş olduk. Diğeri de fabrika misali değil mi?
Evet.
Bir ordunun bütün teçhizatı bir fabrikadan görürse ne kadar kolay olur. Aksi halde diyelim, bütün teçhizattan birini sayıyor yani, diyelim ayakkabı. Değil mi? Şimdi bir ayakkabı fabrikası kuruyor. Devlet ordu için bütün ayakkabılar o fabrikadan çıkıyor. Bir fabrikadan binlerce, on binlerce ayakkabı çıkıyor değil mi? Bu birlik pozisi her nefere ayrı bir ayakkabı fabrikası lazım. Her nefere ayrı bir elbise dokuma fabrikası lazım. Her nefere ayrı bir gömlek fabrikası lazım. Ayrı bir kasatura, tüfek vesaire. Binlerce fabrika lazım ki bir neferin teçhizatı yerine gelmiş olsun. Bu ne kadar zorluk oluyor değil mi? Evet. Kesrette zorluk, vahdette kolay işte. Bir fabrikadan binlerce meyve şey çıkar, mahsul, mamül çıkar. Bir ağaçtan binlerce meyve çıkar, bir tarladan binlerce mahsul çıkar.
Evet.
Bir insandan trilyonlarca hücre çıkar. Bir güneşten şu kadar gezegen idare edilir. Bir yer çekimiyle her şey bağlanır arza, bir kanunla. Evet. Bakın bütün icatları bu şekilde vahdete bağlı, vahdetle yürüyor.
Evet. Allah'a emanet olun. 10. Ruhana geldik.
Girelim sesini biraz. Zerler, sonra yakalabiliriz.
Okuyalım. 10. Ruhan. Gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş. 15 gündür biz buradayız. Haşiye 15 gün, sindi teklif olan 15 seneye işarettir. Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak cezaya müstahak oluruz. Özümüz kalmadı. Zira 15 gün güya bize mühlet verilmiş gibi bize ilişmiyorlar. Elbette biz başboş değiliz. Bu derece nazik, sanatlı, mizanlı, letafetli, ibretli mahsullar içinde hayvan gibi gezip bozamayız, bize bozdurmazlar. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da dehşetlidir. O zat ne kadar kuvvetli, haşmetli bir zat olduğunu şununla anlayınız ki, şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor, bir dolap gibi çeviriyor. Şu büyük memleketi bir hane gibi hiçbir şey noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak, vakit be vakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı, şu memleketi, şu şehri kemal intizamla doldurup kemal hikmetle boşaltılıyor. Bir sofrayı kaldırıp indirmek gibi koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralar bir dest-i gaybet tarafından kaldırır, indirir tarzında mütenevi yemekleri sırayla getirir, yedirir, onu kaldırıp başkasına getirir. Haşiye, sofralar ise yazda zeminin yüzüne işarettir ki yüzler taze taze ve ayrı ayrı olarak matbahayı rahmetten çıkan rahmani sofralar serilir, değişirler. Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç bir tablazıdır. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki o dehşetli haşmet içinde hadsiz, sefaretli bir kerem var. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, bu tahavülatlar o zatın devamına ve kasına şahit edinler. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Demek ki o eserler onların değilmiş. Belki zevalsiz birinin eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki onları parlatılan daimi ve yüksek bir ışık sahipler. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki zevalsiz, daim bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, aynelerdir, sanatlardır. Burayla ilgili hocam birinci olarak haşyede sinir teklifin 15 sene olduğu ifade ediliyor. Bu rakam sabit midir? Sinir teklife vasıl olanların Allah'ı bilmeme ve tanımama özü ortadan kalkıyor mu?
Şimdi sinir teklif 15 senedir. Genel olarak ortalama bu kadar yani.
Evet.
Fakat bu bazı ülkelere göre, mevsimlere göre değişebilir. Yani sıcaklık, çok sıcak iklimlerde bloğa yemek daha erken olabiliyor. Evet. Erkeklerle kızlar arasında yani az çok bir farklılık olabiliyor. Ama ortalama böyle yani. Burada sinir teklif derken seneden ziyade akıl bali olmayı anlamamız lazım.
Evet.
Akıl bali olmak yani. Teklif çağına girmiş olmak. O çağa kadar bize mühlet veriliyor diyor. 15 sene olsun, 13 sene olsun, 16 sene olsun fark etmez.
Evet.
Bir süre bize mühlet veriliyor. Yani o süre içerisinde yiyoruz, içiyoruz. Üzerimizden her sene 365 defa gündüz geçiyor, gece geçiyor değil mi? Her gün güneş doğuyor, batıyor, ilahir. Her bahar, o kadar bahar görüyoruz. O kadar haşır numunelerine şahit oluyoruz her baharda. Değil mi? Yani evet. Bu kadar nimetleri, bu kadar hadisatı, mucizeleri gördükten sonra akıl bali olunca teklif geliyor. Yani bunları yapan biri var.
Evet.
Sen de yapan biri var. Bunları sen hizmetine veren bir Rabbin var, onu tanıman, bilmen lazım diye teklif geliyor. Bu teklif nasıl geliyor? Peygamber'e ulaşan kimseleri, peygamberler ile kitaplar vasıtasıyla geliyor. Bir kimse peygamber'e ulaşmamış olsa dahi, geçen bir programda kısmını söyledik, onun da vicdanı var ve aklı var. Bunlar emrediyor ki, ben sahipsiz olamam, ben saniyesiz olamam. Bu melekat, ustalar ustasız olamaz. Bir gece kondu bile ustasız olmuyor değil mi? Bazen işte geçmiş yıllarda rastlıyorduk. Adam inançsız, bir zaaftan yanılıyor, inançsız mesela. Fakat gece kondu hemen söktürüyor mesela. Ona diyemiyorsun ki bu kendi kendine olmuş. Diyor ya, gece kondu ama kendi kendine olur mu diyor. Bunu da sen yaptın. Gece kondunun kendi kendine olmayacağına, olabileceğine ihtimal vermiyor. Çünkü kainat sarayın kendi kendine olacağına ihtimal verebiliyor. İnsan o kadar aldanabiliyor bazen. İşte vicdan diyor ki, bu kainat sarayını bir yapan var. Benimle bir yapan var. Şimdi ben kendimi yapmadım, bir. Annem beni babam yapmadı, iki. Geriye bir şey kalmıyor. Sebep anne baba. Kendi kendine olmadın, anne babam da yapmadı. Ne kaldı geriye? O anne baba bir vesile, bir vasıta, bir sebep. Onlar eliyle Allah beni yarattı. Bunu bilmekten mükellef insanım. Evet. Ama ondan sonraki iman hakikatlerini bilmekte, ibadete bilmekte peygamber ve kitapla ulaşma lüzumu ortaya geliyor. Ulaşmayanlar onlardan mesul olmuyorlar.
Evet.
Hiç peygamber görmemiş bir kimse namazdan sorumlu değil, oruçtan sorumlu değil. Çünkü namaz nedir, oruç nedir bilmez. Ama benim yapanları bilmesi lazım. Akıl ve vicdan bunu emrediyor.
Evet.
Mesela teklifi bence yaştan ziyade akıl balık olmak diye anlamanız lazım. Yaş bazen değişebiliyor dediğim gibi.
Evet.
Sıcaklık bölgede daha değişik oluyor. Cinsiyetle de fark edebiliyor.
Evet.
Onlar esası fark etmiyor yani.
Evet.
Bu temsil zaten. Evet.
Ayet hocam bu derece nazik, sanatlı, mizanlı, letafetli, İbretli mahsulat içinde hayvan gibi gezip bozamayız. Bize bozulmazlar.
Hmm.
Halbuki bunlar insan tarafından bozuluyorlar.
Bozuluyorlar. He. Bu hayvan gibi ifadesi ayette var. Zaten oraya işaret etmiş oluyor. Onlar hayvan gibidirler. Belki yolca sebil geçiyor. Tuttuklar yol itibariyle, yani ayet tarzda yaşayışları itibariyle daha da aşağıdırlar. Çünkü hayvanın aklı yok da o şekilde yaşıyor. Bu aklına rağmen yaşadığı mı hayvanlar daha aşağı düşüyor. Ya, hayır peki bozdurmaz ama Cenab-ı bozduruyor. Nasıl oluyor bu? İşte bunu imtihan sırrıyla izah ediyoruz. İnsana cüz-i irade verilmiş. Cüz-i irade verilince doğru yolda gidecek, yanlış yolda gidecek. İkisinin de gitme yetkisi olması lazım ki imtihan olsun. Şimdi, imtihan da soru sor. Sonra de ki, illa şöyle cevap vereceksin, o imtihan olmaz. Değil mi?
Evet.
Hepimiz imtihan olmuşuz, öğrencilik yapmışız. İmtihan süresince kalem elimizde, kağıt önümüzde her şeyi yazabiliriz. Doğru, yanlış, her şeyi yazabiliriz. Hatta adam hoca bir soru sorar, biz hocanın aleyhinde de cevap yazabiliriz yani. Yani ona soruya cevap yerine hocaya hakaret İhtibariyle içeren miktarıyla mektup da yazabiliriz. İmtihan bitince kadar bize bir şey denmez. İmtihan gereği budur yani.
Evet.
Şimdi bu dünyada hayvan gibi bozdurmazlar. Maksat işte imtihan gereği bize ilişilmiyor ama düşünmemiz lazım ki bize bunları bozdurmazlar. Ya bozduruyoruz, bize bunu soracaklar o zaman.
Evet.
Zaten peşine o cümle geliyor. Bu kainatın haşmeti malikine elbette cezası dehşetlidir. Size bozdurmaya bozdurmazlar ama bozuyorsanız demek ki dehşetli bir ceza sizi bekliyor. İmtihan sırrına binaen bu ceza tehir ediliyor ölünceye kadar. İnsan öldüğü anda, ruh bedenine çıktığı anda cüz-i iradesinin işi bitiyor. Külli iradeyle hesaba çekilmeye başlıyor.
Evet.
Ne sevap ne günah işleme yetkisi yok. İkisinin de iki defterde kapanıyor. Bu defa yazılan yazılmış. Sıra gelmiş, kağıtların okunmasına gibi, amel defterlerinin okunmasına, ilk okuma kabirde başlıyor. Asıl mahşerde de her şey orada görülecek, okunacak ve hesaba çekileceğiz. Ama vefat etmez insan, ilk soru cevap başlıyor orada. Müsbet cevap verenler, için kabir cennet bahçelerinin bir bahçe, hadiste geçiyor. Veremeyenler için cehennem çukurunun bir çukur. İlk azap orada başlıyor yani. Teşbihat olmasın, karakolda verilen ceza gibi, hapisten önce bir karakol hayatı geçiriliyor. Değil mi? Yani ilk hesap mahallemiz kabir. Cüceyreden işi orada bitiyor. Yani bozdurmazlar dedi ustadınız mı?
Evet.
Yani vicdanen diyor ki bunu bana bozdurmazlar. Ama bozuyorsun, o halde hesabını vermen lazım.
Evet. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Süremiz azaldı. Bir sonraki hafta devam edeceğiz.
İnşallah.
Sorularla ve sarayının programı kıymetli takipçileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.